Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2026 sayısında yer alan Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, İbni Ataullah El İskenderi Rahmetullahi Aleyh 3 başlıklı yazıyı paylaşacağız. İbni Ataullah El İskenderi Hazretleri buyurur: "Ey Allah'ım! Anım seninle mamur olmadıkça Kadir gecesinde bulunmamın bile bir kadru kıymeti kalmaz. Aşık aşka düştüğünde onun nezdinde sevginin belli bir vakti olur mu?" Cenab-ı Hak'la kalben beraber olunan bütün zamanlar son derece kıymetlidir. Bunun zıddına Kadir gecesi kadar kıymetli bir zamanda bile şayet kalp Allah'tan gafilse o manevi hazinenin kırıntısı dahi nasip olmayabilir. Tıpkı bereketli Nisan yağmurlarının taşlık bir araziye yağarak hiçbir fayda vermeden akıp gitmesi gibi. Bunun içindir ki Abdullah Dehlevi Hazretleri şu ikazda bulunur: "Zikirsiz, teveccühsüz ve Allah Teala'ya muhtaç olduğunu düşünmeden bir an bile geçirmemek gerekir. İnsanlar arasındayken dahi kalben zikirde ve Rabbine karşı uyanık bulunmak icap eder. Zira Hakk'ın feyzi nagah ansızın gelir, lakin agah uyanık kalbe gelir. Dolayısıyla Hak dostu arif kullar sadece mübarek gün ve geceler gibi belli vakitlerde değil, her zaman ve her yerde Cenab-ı Hak'la kalben beraberlik halinde yaşamayı düstur edinmişlerdir. Nitekim Hazreti Mevlana da "Hacca gidenler orada Beytullah'ın sahibini arasınlar. Onu bulduktan sonra Kâbe'yi her yerde bulabilirler." buyurmuştur. Yani mühim olan her zaman ve mekanda Allah'a yönelmek, daima O'nun rıza ve muhabbetinin arayışı içinde bulunmaktır. İşte böyle bir gönül için her mekan sanki Kâbe gibi ilahi feyizlerin tecelligahı olabilir. Hayır duasını aldığı bir mazlum, belki bir haccacı ekber sevabı kazandırabilir. İhya ettiği her gece, Kadir gecesi gibi son derece bereketli ve muazzam bir manevi kazanç vaktine dönüşebilir. Malum olduğu üzere Kadir gecesiyle alakalı bir incelik de Cenab-ı Hak tarafından onun geceler arasına gizlenmiş olmasıdır. O mübarek gecenin ne zaman olduğu bazı işaretler dışında mahfuzdur. Ehlullah onun bazen Ramazan dışındaki aylarda dahi gelebildiğini ifade etmişlerdir. Nitekim sahabeden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, "Kim bütün seneyi ihya ederse Kadir gecesinin de faziletine ermiş olur." buyurmuştur. Bu büyük sahabiye uyan İmam-ı Azam Hazretleri ile Muhyiddin Arabi Hazretleri de Kadir gecesinin sene içinde deveran ettiği ve mutlak surette Ramazan'a mahsus olmadığı kanaatindedirler. Buysa Kadir gecesi arayışını bütün bir seneye yaymanın lüzumuna işaret etmektedir. Nitekim Mevlana Hazretleri de bu hakikati ifade sadedinde şöyle buyurmuştur: "Cenab-ı Hakk'ın rızası geceler arasında gizlenmiş Kadir gecesi gibidir. Böyle olması da ruhun her geceyi denemesi, her geceyi ibadetle geçirmesi içindir. Ey genç! Bütün geceler Kadir gecesi değildir ama her gecenin Kadir gecesi olma ihtimali de yok değil." Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te nasıl ki kulluk gayretlerimizi artırıyorsak, bu gayreti mümkün mertebe bütün ömrümüze de teşmil etmeye çalışmalıyız. Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bilmek şuuruyla ömrümüzün her anını Rabbimizin rıza ve muhabbetinin arayışı içinde değerlendirmeliyiz. Şunu unutmayalım ki Müslümanlık sırf Ramazan-ı Şerife, bayramlara, kandillere, velhasıl belli zamanlara mahsus bir merasim değil, ömürlük bir takva hayatıdır. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'ten sonra da ibadet hayatımız ve İslami hassasiyetlerimiz hususunda rehavete kapılmayalım. O mübarek ayda kazandığımız güzel hasletleri terk etmeyelim, kulluk gayretlerimizden fire vermeyelim. Zira hadis-i şerifte buyuruluyor, amellerin Allah Teala'ya en sevimli olanı az da olsa devamlı yapılanıdır. Şunu da unutmayalım ki, Ramazan-ı Şerif'ten alınan dersleri, bilhassa ferdi ve içtimai ibadetlere yoğunlaşma heyecanını, haram ve şüphelilerden sakınma hassasiyetini, en çok da şefkat, merhamet, nezaket ve zarafeti, senenin diğer aylarında da ne kadar muhafaza edebiliyorsak, Ramazanımız Allah katında o nispette makul olmuş demektir. Zira ibadetlerimizin kabulünün delili, onların alameti olan güzel ahlakın hal ve davranışlarımızdaki tezahürleridir. Diğer taraftan Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız ibadet, taat, hayır ve hasenat tıpkı dualarımız gibi Cenab-ı Hakk'ın kabulüne muhtaçtır. Bu sebeple hak dostu alim ve arifler sadece Ramazan-ı Şerif'i idrak etmeyi yeterli görmemiş, ardından o mübarek aydan layıkıyla istifade edenlerden olabilmek için de Cenab-ı Hakk'a iltica etmişlerdir. Nitekim Mualla bin Fadil rahmetullahi aleyh şöyle der. Selef-i Salihin, geçmişteki salih zatlar, Cenab-ı Hakk'a 6 ay boyunca kendilerini Ramazan'a ulaştırması için dua ederlerdi. Geri kalan aylarda da idrak ettikleri Ramazan'ı kabul buyurması için dua ederlerdi. Yani hak dostları nezdinde Ramazan-ı Şerif adeta senenin kalbi ve nabzı gibidir. Onlar sene boyunca Ramazan ruhaniyetini muhafaza ederek bir sonraki Ramazan'a aynı gönül feyziyle ulaşabilmeyi, böylece adeta Ramazan merkezli bir ömür sürmeyi düstur edinmişlerdir. Esasen bütün hayat son nefese hazırlık mahiyetindedir. Bizler de ömrümüzü mümkün mertebe Ramazan-ı Şerif'in feyz ve ruhaniyeti içinde geçirmeye gayret edelim ki son nefesimiz inşallah ebedi bir bayram sabahı olsun. İbn Ataullah el-İskenderi Hazretleri buyurur. Allah'a karşı ibadetsiz gününü geçirme. Her gün dirhemin dörtte biri kadar da olsa sadaka ver ki sonunda Allah senin adını sadaka verenleri yazdığı deftere kaydetsin. Her gün bir ayet dahi olsun Kur'an-ı Kerim oku ki Allah senin adını Kur'an okuyanları yazdığı deftere yazsın. Geceleri iki rekat dahi olsa namaz kıl ki Allah seni gecelerini ibadetle geçirenlerle beraber yazsın. Ömür sermayemiz su gibi akıp gidiyor. Geçen günleri geri getirmek imkansız. Dolayısıyla ömrün bir anını bile gafletle ziyan etmemek gerekir. En kıymetli sermayemiz olan vaktimizi yine en kıymetli amellere tahsis etmeli, yaratılış gayemiz olan ibadet ve taatle meşgul olmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de biz ümmetini ikaz sadedinde ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur buyurmuştu. O pişmanlık nedir ya Resulallah diye soruldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölen, muhsin, ihsan sahibi, hayır ehli, salih bir kişi ise bu halini daha fazla artıramamış olduğuna, şayet kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah etmediğine pişman olacaktır cevabını verdiler. Damlaya damlaya göl olur denildiği gibi farz ibadetlere ilaveten her gün az da olsa bazı salih amellere ihlasla devam etmek adeta uhrevi bir hazine biriktirmektir. Bunun için İbn Ataullah el-İskenderi Hazretlerinin ifade buyurduğu gibi her gün az da olsa bir miktar sadaka vermeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı ve nafile namaz kılmayı itiyat haline getirmek gerekir. Sadaka, malı temizler, belalara karşı siperi saika, manevi bir zırh olur. Hadis-i şeriflerde buyruluyor: hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz, mallarınızı zekatla koruyunuz, bela içinde dua hazırlayınız. Sadaka vermekte acele ediniz, çünkü bela sadakanın önüne geçemez. Yine verilen sadakalar tevbelerin makbuliyetini de artırır. Asr-ı saadette yaşanan şu hadise bu hakikati ne güzel izah etmektedir. Bir grup Müslüman herhangi bir mazeretleri bulunmadığı ve münafıklardan da olmadıkları halde Tebük seferine bugün yarın derken gitmediler. İslam ordusu henüz Tebük'ten dönmeden önce ne büyük bir yanlış yaptıklarını anlayıp son derece pişman oldular. Münafıklar gibi bahane uydurmak yerine hatalarını samimiyetle itiraf ettiler. Hatta bu gafletlerinin bir cezası olarak kendilerini mescidin direklerine bağlattılar. Namaz vakti gelince bağlarını çözdürüyor, namazlarını kıldıktan sonra tekrar bağlattırıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'ten dönüp kendilerini çözmedikçe bu şekilde bağlı kalacaklarına da yemin ettiler. Efendimiz seferden dönüp onların durumunu öğrenince, ben de haklarında emir alıncaya kadar onları çözmeyeceğime yemin ederim buyurdu. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler. İyi bir ameli diğer kötü bir amelle karıştırdılar. Tevbe ederlerse umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Tevbe 102. Bu ayet nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bağlarını çözdü. Yine bir başka rivayete göre Allah tevbelerini kabul edince bu sahabiler evlerine gidip mallarının tamamını getirdiler ve "Ya Resulallah, bunlar bizi seninle savaşa çıkmaktan alıkoyan mallarımızdır. Bunları al ve bizim adımıza tasadduk et." dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela bunu hoş karşılamadı. Fakat ilahi talimat geldi. Onların mallarından sadaka al. Bununla onları günahlardan temizlersin. Onları arıtıp yüceltirsin ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onları yatıştırır. Allah işitendir, bilendir. Tevbe 103. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de tevbelerinin tam olması ve savaştan geri kalmalarının kefareti sayılması için mallarının sadece 1/3'ünü ümmetin muhtaçlarına tasadduk etmek üzere onlardan kabul etti. Demek ki sadaka malı temizlediği gibi kalpteki günah kirlerinin tevbeyle temizlenmesinde de büyük bir tesiri bulunan, kulu maddi manevi birçok bela ve musibetten koruyan mühim bir ibadettir. Ayrıca sadaka sadece para vermekten ibaret değildir. Zira herkesin buna gücü olmayabilir. Rabbimiz büyük bir lütufta bulunarak kullarına sadaka ve infak yollarını kolaylaştırmıştır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşine karşı tebessüm etmen bir sadakadır. İyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırman bir sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu gösterivermen sadakadır. Gözü görmeyen birine yardımda bulunman sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman sadakadır. Kendi kovandan kardeşinin kovasına su doldurman sadakadır. Her gün her bir eklem ve kemiğiniz için bir sadaka gerekir. Her tesbih Subhanallah sadakadır. Her hamd Elhamdülillah sadakadır. Her tehlil La ilahe illallah sadakadır. Her tekbir Allahu Ekber sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kulun kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz bütün bunları karşılar. İbni Ataullah el-İskenderi Hazretleri'nin işaret buyurduğu ikinci husus olan her gün az da olsa Kur'an-ı Kerim okuma bahsine gelince, ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Kur'an-ı Kerim müminlere şifa ve rahmettir, zalimlerin ise hüsranını artırır. Fert, aile, toplum ve milletler Kur'an-ı Kerim'e gösterdikleri hürmet, muhabbet ve sadakatle abad olur, bunun aksine onu terk ve ihmal sebebiyle de berbat olur. Nitekim Osmanlı'nın kuruluşu Kur'an-ı Kerim'e müstesna bir tazim ve hürmetle başladı. 400 çadırlık bir aşiret 3 asır sonra bugünkü Türkiye'nin 30 misli bir coğrafyaya hakim oldu. Bizler de Kur'an-ı Kerim'le ünsiyetimizi sadece Ramazan-ı Şerif'teki hatimlere, mukabelelere mahsus bırakmayalım. Sene boyunca Kur'an-ı Kerim'in şifa ve rahmetinden istifade halinde olalım. Nitekim ashab-ı kiram efendilerimiz de Kur'an-ı Kerim'i çokça okur, onu okumadıkları ve sayfalarına bakmadıkları bir günün geçmesini istemezlerdi. Günlerine Kur'an'la başlar, göz rahatsızlığı olanlara da Musaf-ı Şerif'e bakmayı tavsiye ederlerdi. Bugün bizler de ashab-ı kirama güzelce tabi olan ihsan sahiplerinden ve şanlı ecdadına layık nesillerden olabilmek için her gün düzenli olarak belli miktarda Kur'an-ı Kerim okuyup tefekküründe derinleşmeyi, ahkamıyla amil olmayı itiyat haline getirelim. Zira Kur'an-ı Kerim bizim hayat rehberimizdir. Dünya mektebinin en büyük ders kitabıdır. Cenab-ı Hakk'ın insanlığa son çağrısıdır. Yani Kur'an-ı Kerim sadece mevtaların ruhuna okunan bir cenaze kitabı değildir. Elbette cenazeye de rahmet olarak okunmalıdır. Fakat o öncelikle bir hayat nizamıdır. Onun lafzını okumak da bir ibadettir. Her harfi ecir vesilesidir. Lakin ilahi kelamın verdiği mesaj ve talimatları idrak edip hayatına tatbik etmek her müminin asli vazifesidir. Burada bir hatıramı nakledeyim. İmam Hatip'te talebeyken Siyer hocamız Zekai Konrap'a bize bir gün içinizde Kur'an-ı Kerim'i hatmeden baştan sona okuyan var mı diye sordu. Parmak kaldırdığımızdaysa, oğlum ben Kur'an'ın sadece lafzını okumayı sormuyorum. Kur'an'ı manasına vakıf olarak, ahkamıyla amil olarak, ahlakıyla yaşamak suretiyle okumayı kastediyorum, dedi. Yani Kur'an-ı Kerim'le meşguliyetimiz, lafız, mana, tatbik ve tebliğ safhalarıyla birlikte hayatımızın her anını doldurmalıdır. Yine İbn Ataullah el-İskenderi Hazretleri'nin işaret ettiği üçüncü husus olan her gece iki rekat dahi olsa namaz kılmak mevzuna gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz seherlerde ayakları şişinceye kadar uzun uzun teheccüd namazı kılar, mübarek gözyaşlarıyla secde mahallini ıslatırdı. Hatta bu namazı Tebük gibi zorlu seferlerde bile aksatmazdı. Öyle ki hastalandığı ve ayağa kalkamayacak kadar takatsiz kaldığı zamanlarda dahi oturarak da olsa seherlerini ihya ederdi. Nebevi terbiyeyle yetişen ashab-ı kiram ve onların izinden giden salih müminler de seherlerin ihyasına son derece ehemmiyet vermişlerdir. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seherlerin gönül feyzinden mahrum kalmayalım diye pek çok ikaz ve tavsiyelerde bulunmuştur. Bunların birkaçında şöyle buyurmuştur. Farzlardan sonra en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır. Gece ibadetine dikkat ediniz. Çünkü o sizden önceki salih kimselerin adetidir. Şüphesiz gece ibadete kalkmak Allah'a yaklaşmaya vesiledir. Bu ibadet günahlardan alıkoyar, hatalara kefaret olur ve bedenden dertleri giderir. Seher vaktindeki evrad-ı eskâr, tevbe istiğfar, dua ve namazlar adeta ruha verilen vitaminler gibidir. Mü'min bu manevi ziyafet sofrasında ruhunu güzelce doyuracak ki gündüze yüksek bir feyz ve ruhaniyetle girebilsin. Böylece gün boyu kendini günahlardan, gafletten ve masivadan yani Allah'tan uzaklaştıran her türlü şerden koruyabilsin. Hayra iştiyakını, şerre karşı da mukavemetini, direncini artırabilsin. İbn-i Ataullah el-İskenderi Hazretleri buyurur. İnsanların ısrarla devam ettikleri kötülüklerden biri de Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı davrananlara yakınlık gösterip onları himaye etmeleridir. Bunun yerine insanlar onların yüzlerine gülmeyip kızgın ve dargın davransalardı, bu durumda olanlar belki de bu kötü hareketlerini bırakacaklardı. Yanlışa duyulan nefreti münasip bir lisanla ifade etmek, o yanlışı işleyenlerin gönüllerinde kurtuluş ve ıslahları yönünde müsbet bir iz bırakır. Bu müsbet tesirler çoğaldıkça o kişinin de hatasını anlayıp hakka ve hayra yönelmesi umulur. Fakat Allah'ın yasaklarının çiğnenmesine karşı lakayt kalınırsa, üstelik bir de hoş görülürse, artık bunlara meyletmek, gafil kimselere adeta tatlı bir musiki namesi gibi hoş ve tabii gelmeye başlar. Cenab-ı Hak Fetih Suresinin son ayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bulunanların ilk vasfını küffara karşı çetin yani zerre kadar tavizsiz olarak bildiriyor. Bu bakımdan İslam'ı tebliğ ve temsil mevkiinde bulunan her Müslümanın vakur ve tavizsiz olması elzemdir. Zira küfre, batıla, günahlara ve şerre taviz vererek bunları hoş görmek akaide zarar verir. Çünkü gerçek bir iman layıkına muhabbet kadar müstehakkına nefret duymayı, Allah için sevmek kadar Allah için buğz etmeyi de gerekli kılar. Mü'min daima hayra anahtar, şerre kilit olmakla mükelleftir. Dolayısıyla ilahi emir ve yasaklar çiğnenirken hak ve hakikati tebliğ etmeyip susmak, İslam şahsiyet ve karakterinden taviz vermektir. Buysa uhrevi bakımdan ağır bir vebaldir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şu ifadeleri ne kadar ibretlidir. Biz ashab-ı kiram arasında şu hakikati duyardık. Kıyamet günü bir kişinin yanına hiç tanımadığı biri gelir ve yakasına yapışır. Adam şaşırır ve benden ne istiyorsun? Ben seni hiç tanımıyorum ki der. Yakasına yapışan kişi ise dünyadayken beni hata ve çirkin işler üzerinde görürdün de ikaz etmezdin. Beni o kötülüklerden alıkoymazdın diyerek ondan davacı olur. İşte mahşer günü belki de en zor hesaplardan biri, zulüm ve haksızlıklara, batıl ve şerlere, günah ve isyanlara mani olma imkanı varken, sessiz kalmanın hesabı olacaktır. Zira orada, dünyadayken yapıp ettiklerimizden hesaba çekileceğimiz gibi, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesap vereceğiz. Unutmayalım ki zulme rıza zulümdür. Şerre ve haksızlığa karşı çıkma imkanı varken pasif bir halde seyirci kalmak o cürme ortaklıktır. Bugün Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere birçok İslam beldesinde mazlumların feryatları arşa dayanmışken, eli kanlı zalimleri protesto etmekten geri durmak, boykotu lüzumsuz görmek, mazlumlara sıkılacak kurşun olacağını bile bile soykırımcılara destek veren markalardan alışveriş etmeye, böylece onların zulüm çarkını döndüren değirmene su taşımaya devam etmek çok büyük bir iman zaafıdır. Allah için bu uzun bir gereği olarak sesimizin duyulduğu ve sözümüzün geçtiği her alanda bu zalimlere ve destekçilerine karşı boykot ve protestoyu, mazlumların haklı davasını savunmayı asla terk etmeyelim. Bu hususta en ufak bir taviz vermeyelim. İyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmanın bir bakıma Hakk'a imanın mihenk taşı mevkiinde olduğunu hatırlatan şu nebevi beyanda çok mühimdir. Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin ki bu imanın en zayıf halidir. Bu itibarla hata ve yanlışını gördüğümüz kimsenin yüzüne gülmeyip yanlış bir vaziyette bulunduğunu ona hissettirmeliyiz. Gerek verdiği, gerekse toplum olarak gösterilecek bu nevi aksü amellerin nice yanlışların düzelmesine vesile olacağı muhakkaktır. Bu gerçeği göz ardı ederek hak ve hakikatten taviz vermek, aramız bozulmasın, ticaretimiz zarar görmesin gibi kaygılarla yanlışlara göz yummak, toplumda günahların yaygınlaşmasına, normalleşmesine ve pervasızca işlenmesine zemin hazırlar. Unutmayalım ki geçmiş kavimlerin helak sebeplerinden biri de kötülükten sakındırma vazifelerini terk etmeleriydi. Ayet-i Kerime'de buyruluyor. İsrailoğulları lanetlendiler. Çünkü işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Maide 79. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeyi şöyle tefsir etmiştir. İsrailoğulları arasında dinden sapma ilk defa şöyle başladı. Bir adam bir başka adama rastlar ve ''Bana baksana, Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et, çünkü bu sana helal değildir.'' derdi. Fakat ertesi gün aynı işi yaparken o adamla tekrar karşılaşır ve kendisini yaptığı kötü işten sakındırmadığı gibi onunla yiyip içmekten ve yanında bulunmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifin sonunda ümmetini şöyle ikaz buyurdu. Hayır, Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız yahut da Allah Teala kalplerinizi birbirine benzetir. Sonra da İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder. Bu halin en bariz misali ashabı Sebt idi. İsrailoğullarından Davud aleyhisselam zamanında yaşamış olan bu topluluğa Cenab-ı Hak cumartesi günleri avlanmayı yasaklamıştı. Lakin bazı fasıklar bu yasağı çiğnemeye başladılar. İnsanların kimi onları ikaz ediyor, kimi ise vurdum duymaz davranıyor ve tebliğ vazifesini terk ediyordu. Hatta tebliğ edenlere ''Niye boşuna kendinizi yoruyorsunuz?'' diyorlardı. Onlar da onları vazgeçirmek ve vazgeçmezlerse de Rabbimize karşı vazifemizi yerine getirmiş olmak için diye cevap veriyorlardı. Sonunda gazabı ilahi tahakkuk etti, azap indiğinde görüldü ki sadece yasağı çiğneyenler değil, onları ikaz etmeyenler de maymunlara dönüştürülmüş ve helak olup gitmişlerdi. Demek ki fanilerin takdirini kazanmak yahut onların kınama ve dışlamasından kurtulmak için İslami ölçülerden taviz vermek iman şuuruyla bağdaşmaz. Cenab-ı Hak bütün his, fikir ve davranışlarımızı rızasıyla tehlif eylesin. Ömrümüzün her anını rızasına medar olacak salih amellerle tezyin edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi programında Altın Oluk Dergisi'nin Nisan 2026 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, İbni Ataullah El İskenderi Rahmetullahi Aleyh 3 başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.